Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 19. Ayrım. Ulusal Kültür ve Özgürlük Savaşı'nın Karşılıklı Temelleri. Sömürge egemenliği çok geçmeden bir sömürge halkının kültürel yaşamını hayli bozmayı başarır. Bu kültürel yok oluş, ulusal gerçekliğin inkarıyla, işgalci gücün getirdiği yeni yasal ilişkilerle, yerlilerin ve geleneklerinin, sömürge toplumu tarafından kenar mahallelere kapatılmasıyla, zor alımla ve insanların sistematik köleleştirilmesiyle sağlanır. 3 yıl önce ilk kongremizde, sömürge durumunda dinamizmin yerini hızla sömürgeci gücün tavırlarının aldığını göstermiştim. Kültür alanı çitler ve işaretlerle çevrilidir. Bunlar aslında en temel nitelikte savunma mekanizmalarıdır. Bu dönemin bizim için önemi, ezenin kendisini ezilen, ulusun ve kültürün nesnel olarak var olmadığı konusunda ikna edememesidir. Sömürge insanın, içgüdüsel davranışlara dönüşmüş olan kültürünün bayağılığını kabul etmesi, ulusunun gerçek dışılığını tanıması ve kendi biyolojik yapısının karışık ve kusurlu karakterini görmesi için her çabaya başvurulur. Yerlinin bu duruma tepkileri birbiriyle uyumlu değildir. Halk kitlesinin sömürgecilerinkinden tamamen farklı gelenekleri korumasına ve zanaatkar uslubun kilişe bir biçimciliğe bürünmesine karşın aydın, işgalci gücün kültürüne deli gibi sarılır ve kendi ulusal kültürünü eleştirmek için hiçbir olanağı kaçırmaz ya da tutkulu fakat hızlı üretken olmaktan çıkan bir tarzda bu kültüre sığınır. Bu iki tepkinin ortak özelliği her ikisinin de olanaksız çelişkiler içinde olmasıdır. Dönek ya da özdekçi yerli, sömürge durumunun analizi kesin çizgilerle yapılmadığından etkisiz kalır. Sömürge durumu hemen her alanda ulusal kültürü engeller. Sömürge durumu çerçevesinde ulusal kültürde yeni kültürel çıkışlar ya da değişimler gibi bir olgu yoktur ve asla olamaz. Zaman zaman kültürel dinamiği canlandırmak ve biçim, tema ve tonuna yenik itkiler vermek için girişimlerde bulunur. Bu tür çıkışların beklenmedik, açık ve hissedilir etkisi yoktur. Fakat sonuçları sonuna kadar izlersek, ulusal bilincin örümcek ağlarını temizleme, baskıyı sorgulama ve özgürlük mücadelesini başlatma hazırlıklarının başladığını görürüz. Sömürge egemenliği altındaki bir ulusal kültür, sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışılan tartışmalı bir kültürdür. Hemen gizliliğe mahkum edilmiş bir kültür haline dönüşür. Bu yeraltı kültürü, düşüncesi, geleneklere bağlılığı ulusun ruhuna sadakatsizlik olarak değerlendiren işgalci gücün tepkilerinde hemen görülür. Yok olmaya mahkum kültür biçimlerinin ısrarla korunması ulusallığın bir göstergesidir. Fakat atalet yasalarına bir geri dönüş gösterisidir. Saldırıya geçme ve ilişkileri yeniden tanımlama söz konusu değildir. Giderek daha da kabuğuna çekilen, durgun ve boş hale gelen kültür çekirdeğinde bir yoğunlaşmadır yalnızca. Bir ya da iki yüzyıllık sömürü dönemi geçtikten sonra ulusal kültür yapısında büyük bir değişiklik ortaya çıkar. Otomatik alışkanlıklar, bazı giyim gelenekleri ve birkaç kırık dökük kurum haline gelir. Küçük hareketler kültür kalıntıları olarak algılanabilir. Gerçek yaratıcılık ve canlılık söz konusu değildir. Halkın yoksulluğu, ulusal ezilme ve kültürel tutuculuk her yanda görülür. Bir yüzyıl sömürge egemenliğinden sonra kültür aşırı katı bir hal alır. Kültür süprüntüleri görürüz. Ulusun gerçekliğinin bozulması ve ulusal kültürün ölümcül sancıları karşılıklı bağımlılık içinde birbirine bağlıdır. Bu nedenle de ulusal özgürlük mücadelesi sırasında bu ilişkilerin evrimini izlemek çok önemlidir. Yerli kültürünün inkarı ister etkin ister duygusal olsun, kültürel açılımların hor görülmesi ve örgütün bütün uzmanlaşmış kollarının sınır dışına çıkarılması yerlideki saldırgan davranış tarzına katkıda bulunur. Fakat bu davranış tarzı refleks şeklindedir. Pek çeşitli değildir. Anarşik ve etkisizdir. Sömürge talanı, yoksulluk ve kıtlık yerliği açık, örgütlü isyana giderek daha çok iter. Açık ve belirleyici bir gediğin gerekliliği gitgide ve fark edilmeden oluşur ve halkın büyük çoğunluğu tarafından hissedilir. Daha önce var olmayan gerilimler ortaya çıkar. Uluslararası olaylar, sömürge imparatorlukların tüm kesimlerinin ve sömürge sistemine içkin çelişkilerin çökmesi bir yandan ulusal bilinci ilerletir ve desteklerken bir yandan da yerlinin savaşma yeteneğini güçlendirir ve destekler. Sömürgeciliğin gerçek niteliğinde her aşamada var olan fakat yeni keşfedilen bu gerilimlerin kültürel düzlemde de yansımaları vardır. Örneğin yazın alanında görece aşırı bir üretim görülür. Egemen güce küçük ölçekli bir yanıt olmaktan çıkan yazın çeşitlenir ve kendine özgü bir nitelik edinir. Baskı döneminde asıl olarak tüketici olan aydınlar artık üretici olurlar. Bu yazın başta kendisini trajik ve şiirsel bir üslupla sınırlamayı seçer. Fakat daha sonra romanlar, küçük öyküler ve makaleler ortaya çıkar. Şiirsel anlatımı mücadele yöntem ve amaçlarına oranla daha az ortaya çıkmasını isteyen bir iç örgütlenme ya da anlatım kuralıdır sanki. Temalar tamamen değişir. Aslında acı, umutsuz anlatımları daha az görürüz. Şiddet yanlısı, yankılanan ve çok süslü yazını daha az görürüz. Sömürgeciler eskiden bu anlatım biçimlerini teşvik etmişlerdi. Uyarılar, rahatsız edici koşulların deşifre edilmesi ve tutkular aslında işgalci güç tarafından temizleyici bir süreçte asimile edilmiştir. Bu tür süreçlere katkıda bulunmak bir anlamda dramatiklikten kaçmak ve ortamı temizlemektir. Fakat böyle bir durum ancak geçici olabilir. Aslında ulusal bilincin halk arasında gelişmesi yerli aydının yazınsal söylemini değiştirir ve netlik kazandırır. Halkın bir araya gelişi aydını protesto çığlığından daha da öteye gitmeye çağırır. Yakınma önce suçlama halini alır, sonra çağrıya dönüşür. Bunu izleyen dönemde emir sözcükleri duyulur. Ulusal bilincin berraklaşması hem yazınsal üslup ve temaları bozacak hem de tamamen yeni bir halk yaratacaktır. Yerli aydının başta ister onu etkileme isterse etnik ya da öznelce araçlarla suçlama niyetiyle olsun, yalnızca ezen tarafından okunacak eserler yaratmasına karşın artık yerli yazar kendi halkına hitap etme alışkanlığı kazanır. Ancak bu andan sonra ulusal bir yazından söz edebiliriz. Bu noktada yazınsal yaratı düzeyinde tamamen ulusalcı olan temaların ortaya çıkışı vardır. Buna tüm halkı bir ulus olarak varlıkları için savaşa çağırdığı için savaş yazını diyebiliriz. Bu bir savaş yazınıdır. Çünkü ulusal bilinci biçimlendirir ve önüne yeni ve sınırsız ufuklar açar. Bu bir savaş yazınıdır. Çünkü sorumluluk alır ve çünkü zaman ve uzamla ifade edilmiş özgürlük isteğidir. Diğer bir düzeyde, eskiden ayrı ayrı parçalar olarak yığılmış olan sözlü gelenekte, halkın öyküleri, masalları ve şarkıları değişmeye başlar. Sürükleyicilikten yoksun hikayeler anlatanlar artık bu hikayelere canlılık katar ve temelden değiştirir. Çelişkileri güncelleştirmeye ve mücadele türlerini modernleştirmeye yönelik bir eğilimi vardır. Kahraman adları ve silah tipleri öykülerle birlikte gelişir. Dolaylı anlatım yöntemi giderek daha çok kullanılır. Bunların hepsi yıllar önce oldu. Formülünün yerini, bir yerlerde olmuş olan olaylar bugün burada da olabilirdi, yarın da olabilir bırakır. Cezayir örneği bu bağlamda anlamlıdır. 1952-53'ten itibaren eskiden klişeleşmiş ve dinleyicileri az olan öykücüler, geleneksel anlatım yöntemlerini ve masallarının içeriğini tamamen değiştirdiler. Dinleyicilerin sayısı arttı. Epik anlatım yeniden ortaya çıktı. Kültürel bir değer kazanan otantik bir eğlence biçimi halini aldı. Sömürgecilik 1955'ten itibaren bu öykücüleri sistematik olarak tutuklamaktan geri kalmadı. Halkın bu yeni hareketle ilişkisi yeni bir yaşam ritmine ve unutulmuş kas gerilimlerine neden olur ve hayal gücünü geliştirir. Öykücü dinleyicilerine yeni bir öykü anlattığı zaman gerçek bir çağrışım yaratır. Yeni bir insan tipinin varlığı dinleyicilere anlatılır. Bugün artık kendi içine dönmüş bir bugün değil, herkesin görebileceği şekilde ortaya çıkmış bir bugündür. Öykücü hayal gücünün dizginlerini elinden bırakır, yeni bir sanat eseri yaratır. Hatta böyle bir dönüşüme hazır olmayan karakterlerin, yol kesen hırsızlar ya da az çok sosyal serseriler ele alınıp yeniden biçimlendiği bile görülür. Sömürge bir ülkenin şarkılarında ve epik öykülerinde hayal gücünün ve yaratıcı itkinin ortaya çıkışını izlemeye değer. Öykücü halka ardışık yaklaşımlar anlatır. Görünürde tek başına fakat aslında halkın yardımıyla yeni modeller, yani ulusal modeller aramaya koyulur. Komedi ve farslar yok olur ya da çekiciliğini kaybeder. Tiyatro ise artık sonunu aydın ve acı çeken bilinci düzleminde gerçekleşmez. Umutsuzluk ve ayaklanma karakterlerini yitiren tiyatro halkın ve hazır ya da hazırlanmakta olan bir eylemin bir parçası olur. El sanatları alanında eskiden önemsiz sanat eserleri olan ifade biçimleri artık değişir. Örneğin, eskiden bazı yüz ve tavırları işleyen ağaç işçiliği değişmeye başlar. İfadesiz ya da aşırı gergin masklar ortaya çıkar ve kollar bir eyleme koyulurmuş gibi yukarı doğru kalkar. 2-3 ya da 5 figür içeren kompozisyonlar ortaya çıkar. Amatör ya da eleştirmenler geleneksel okulları yaratıcı çalışmaya yönlendirir. Kültürel yaşamdaki bu yeni canlılık çoğu zaman fark edilmeden geçer gider. Buna karşın ulusal çabaya katkısı büyük önemde olur. Sanatçı, yaşam dolu figür ve yüzler oyarak ve tema olarak aynı tabana oturtulmuş bir grubu seçerek örgütlü bir harekete katılmaya çağırır. Ulusal bilincin uyanışının yansımalarını seramik ve çömlekçilik alanlarında incelersek aynı gözlemleri yapabiliriz. El sanatçısının çalışmasında şekilcilik bir kenara bırakılmıştır. Testiler, küpler ve tepsiler önce hafif, sonra neredeyse barbarca bir değişimden geçer. Eskiden ancak birkaç tane olan ve geleneksel uyum kurallarına uygunluk gösteren renkler sayıca artar ve yükselen devrimin yansımalarından etkilenir. Belirli bir kültür alanında tamamen yasaklanmış olan bazı maviler ve sarılar artık skandal yaratmaksızın kendilerini kanıtlar. Sosyologlara göre bölgelerin tanımlanmasında önemi büyük olan insan yüzünün işlenmesi de aynı şekilde birdenbire tamamen görece bir hale gelir. Ana vatandan gelen uzmanlarla etnologlar bu değişimleri hemen kavrar. Bu tür değişimler genellikle katı bir sanatsal üslup biçimi ve sömürge sisteminin içinde büyüyen kültürel bir yaşam adına mahkum edilir. Sömürgeci uzmanlar bu yeni biçimleri tanımaz ve yerli toplumunun geleneklerinin imdadına koşar. Yerli üslubunun savunucusu haline sömürgeci gelir. Beyaz cazcıların tepkileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni üsluplar kazandı. Sömürgecilere göre caz, 5 bardak viski, ırkının laneti ve beyaz adamların nefreti arasına sıkışmış, yaşlı bir zencinin umutsuz nostaljisiydi yalnızca. Zenci kendini ve geri kalan tüm dünyayı farklı bir şekilde anlamaya başlar başlamaz, umudu canlandırıp ırkçı evreni geri çekilmeye zorladığı zaman, trompet seslerinin daha net çıktığı ve zencinin sesinin daha az boğuk olduğu açıktır. Cazdaki yeni modalar yalnızca ekonomik rekabetin sonucu değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki yavaş fakat kesin yenilgisinin sonuçlarından birini bu modalarda görürüz. 50 yıllık bir zaman diliminde yoksul ve şanssız bir zencinin ortaya attığı cazın ancak bunun bir zencicilik anlatımı olduğuna inanan ve bir ilişki türünün bu tutuk imgesine sadık kalan beyazlarca yükseltileceğini ileri sürmek hiç de ütopyacı bir görüş değildir. Dansta, şarkıda ve geleneksel töre ve törenlerde aynı şekilde bu yükselen eğilimi arar ve buluruz. Bu alanda da aynı değişimler ve aynı sabırsızlık vardır. Ulusal hareketin siyasal ya da savaş aşamasından önce gözlemciler yeni canlılığı görebilir ve yaklaşan çatışmayı hisseder. Artık çağrı değil, halkın bir araya gelişi, kesin bir amaç için bir araya gelişi olan taze, bir güçle dolu anlatım biçimlerini ve temaları görürüz. Her şey halkın duyarlılığını uyandırmak ve işbirlikçiliği devre dışı bırakmak ya da yenilgiyi kabul etmek için birlikte çalışır. Yerli algılarını yeniden kurar. Çünkü el sanatçılarının, dansın ve müziğin, yazın ve sözlü geleneğin amacını ve dinamizmini yeniler. Dünyası lanetli niteliğini kaybeder. Kaçınılmaz çatışma için gerekli koşullar bir araya getirilir. Kültürel biçimlerde hareketin ortaya çıkışını belirtmiş, bu hareketin ve bu yeni biçimlerin ulusal bilincin olgunluk düzeyiyle bağlantılı olduğunu görmüştük. Şimdi bu hareket kendisini kurumlarda daha da çok ifade etme eğilimi gösterir. Buradan ne pahasına olursa olsun ulusal var olma gereği ortaya çıkar. Sık yapılan yanlışlardan biri de kültürel anlatımları sömürge egemenliği çerçevesinde aramak ve yerli kültüre yeni değerler vermektir. Bu nedenle başta paradoksal görünen bir savda bulunuyoruz. Sömürge bir ülkede en temel, en vahşi, en ayrımsız ulusalcılığın, ulusal kültürü savunmanın en etkili ve ateşli aracı olduğu savı. Çünkü kültür önce bir ulusun ifadesidir. Ulusun tercihlerinin, tabularının ve modellerinin ifadesi. Tüm toplumun her aşamasında başka tabu, değer ve modeller oluşur. Bir ulusal kültür bütün bu değerlerin toplamıdır. Bir bütün olarak toplum üzerinde ve bu toplumun her düzeyinde kullanılan iç ve dış genişlemelerin sonucudur. Sömürge durumunda ulusun ve devletin desteğinden yoksun olan kültür tökezler ve ölür. Bu yüzden kültürün varlığı için gerekli koşul ulusal özgürlük ve devletin rönesansıdır. Ulusal kültürün verimliliği sürekli kendisini yenilemesi ve derinleşmesi için yalnızca koşul değildir. Aynı zamanda bir gerekliliktir de. Kültürü harekete geçiren ve yaratıcılık kapılarını açan ulusal var olma savaşıdır. Daha sonra kültür için gerekli koşulları ve çerçeveyi sağlayacak olan da ulustur. Ulus bir kültürün yaratılması için gerekli unsurları bir araya getirir. Yalnızca bu unsurlar kültüre geçerlilik, değer, yaşam ve yaratıcı güç sağlar. Aynı şekilde bu kültürün başka kültürlere açılmasını ve başka kültürleri etkilemesini ve içine sızmasını sağlayacak olan da kültürün ulusal niteliğidir. Var olmayan bir kültürün gerçek olması ya da gerçekliği etkileyebilmesi beklenemez. Ulusal kültüre tamamen biyolojik anlamda can verebilmek için ulusun yeniden kurulması birinci gerekliliktir. Böylece eski kültür katmanlarının bozuluşunu görmüş olduk. Ulusal özgürlük için belirleyici savaşın arifesinde anlatım biçimlerinin yenilendiğini ve imgelemin yeniden doğduğunu da gördük. Geriye önemli bir soru kalıyor. Mücadele, ister askeri ister siyasal olsun, ile kültür arasındaki ilişkiler nelerdir? Çatışma sırasında kültürün askıya alınması söz konusu mudur? Ulusal mücadele bir kültürün ifadesi midir? Son olarak, kültürle ilişkili olarak, a posteriori verimli olan özgürlük savaşının kendi içinde kültürün inkarı olduğu söylenebilir mi? Kısacası, kurtuluş mücadelesi kültürel bir olgu mudur, değil midir? Sömürge halkın bilincinin ve bu ulusun egemenliğini tesis etmek için örgütlü kalkışmasının var olan en bütünsel ve belirgin kültürel açılımı oluşturduğuna inanıyoruz. Kültüre daha sonra geçerlilik ve canlılık veren, tek başına mücadelenin başarısı değildir. Kültür mücadele sırasında buzdolabına konulamaz. Mücadelenin kendisi kültürü farklı yollara yöneltir ve kültür için tamamen yeni yollar yaratır. Özgürlük mücadelesi ulusal kültüre eski değer ve biçimlerini geri vermez. İnsanlar arasında tamamen farklı ilişkiler kurmayı amaçlayan bu mücadele, halk kültürünün biçim ve içeriğini etkilemeden bırakmaz. Mücadeleden sonra yalnızca sömürgecilik değil, sömürge insan da yok olur. Bu yeni insanlık kendisi ve başkaları için yeni bir insanlık tanımlar. Bu mücadelenin amaç ve yöntemlerinden önceden düşünülmüştür. Bütün sınıfları harekete geçiren ve onların amaç ve sabırsızlıklarını ifade eden, yalnızca halkın desteğine, zafer isteğine dayanmaktan korkmayan bir mücadele. Bu tür bir mücadelenin değeri, kültürün gelişimi ve amaçları için gerekli maksimum koşulları sağlamasıdır. Ulusal özgürlük bu koşullarda yaratıldıktan sonra bazı yeni bağımsız olmuş ülkelerde görülen acılı kültürel kararsızlık diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü ulus varoluş biçimiyle kültür üzerinde temel bir etki sağlar. Halkın uyumlu eyleminden doğan ve bir yandan devleti değiştirirken, bir yandan da halkın gerçek isteklerinin cisimleşmesi olan bir ulus inanılmaz derecede zengin kültür biçimlerinin ifadesi dışında var olamaz. Bu yüzden, kendi ülkelerinin kültürünü arayan ve bu kültüre evrensel bir boyut kazandırmak isteyen yerliler, görevlerini yerine getirebilmek için halkın bilincine kazınmış tek bir kaçınılmaz bağımsızlık ilkesine güven duymalıdır. Ulusun kurtuluşu bir şeydir. Savaşın yöntemleri ve halkçı içeriği başka bir şey. Bize öyle geliyor ki ulusal kültürün ve zenginliklerin geleceği de özgürlük mücadelesini mukadder kılan değerlerin aynı derecede bir parçasıdır. Şimdi bazı ikiyüzlüleri deşifre etme zamanı geldi. Şurada burada ifade edilen ulusal talepler insanlığın arkasında bıraktığı bir aşamadır. Bugün büyük eylemler günü ve emekli olmuş ulusalcılar yanlışları doğru kılmak için uğraşmak zorunda. Fakat biz çok ciddi sonuçları olabilen hatanın ulusal döneme atlayarak geçme isteğinde yattığını düşünüyoruz. Kültür ulusal bilincin ifadesi ise ele aldığımız durumda en gelişkin kültür biçimini yaratanın ulusal bilinç olduğunu onaylamakta bir an tereddüt etmem. Kendinin bilincine varmak iletişime kapıyı kapamak değildir. Tam tersine, felsefe bize bilincin iletişimin güvencesi olduğunu öğretir. Ulusalcılık olmayan ulusal bilinç bize uluslararası bir boyut kazandıracak tek şeydir. Bu ulusal bilinç ve ulusal kültür sorunu Afrika'da özel bir boyut kazanır. Afrika'da ulusal bilincin doğuşunun Afrika bilincinin doğuşuyla tamamen koşut bağlantısı vardır. Afrikalıların ulusal kültür konusunda sorumlulukları aynı zamanda Afrika zenci kültürü konusunda da sorumluluklarıdır. Bu ortak sorumluluk metafizik bir ilke değil, sömürgeciliğin hala sağlam bir şekilde oturduğu bir Afrika'da her bağımsız devletin kuşatılmış bir ulus, yaralanmaya açık ve sürekli tehlike içinde olan bir ulus olmasını amaçlayan basit bir kuralın farkına varılmasıdır. İnsan eylemleriyle tanınıyorsa, o zaman bugün aydına düşen en acil görevin ulusunu inşa etmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu inşa doğru olursa, yani halkın iradesinin dışa vurumunu yorumlar ve coşkulu Afrika halklarını ortaya çıkarırsa, o zaman bir ulusun inşası, evrensel değerlerin keşfedilmesi ve teşvik edilmesinin eşlik ettiği bir gereklilik olur. Bu yüzden, diğer uluslardan uzak durmak bir yana, ulusa tarih sahnesinde rolünü ulusal kurtuluş oynattırır. Uluslararası bilinç, ulusal bilincin içinde yaşar ve gelişir. Bu iki yanlı gelişme, bütün kültürlerin nihai kaynağıdır. İkinci Siyah Sanatçılar ve Yazarlar Kongresi'nde (parantez içinde Roma 1959'da yapılan konuşma) 19. ayrımın sonu, sayfa 185, devamı 20. ayrımda.